Hayırlı akşamlar. Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün İlim ve İrfan Dergisi'nin 2016 Ocak sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, ilk olarak da Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Kardeş Kardeşini Cennete Götürür başlıklı yazısını aktaracağız. Allah Teala bütün müminleri birbiriyle kardeş eylemiştir. Bu böyle bir kardeşliktir ki kan bağından bile daha sağlamdır. Hem bu dünyada insana yardımı hem de ahirette şefaat etmesi açısından sağlam bir din kardeşi çok önemlidir. Bu sebeple Selefi Salihin sohbet ve ülfet ederek insanın kardeşlerini çoğaltmasını tavsiye etmişler. Bir uzlet köşesine çekilerek dostsuz kalmayı da kerih görmüşlerdir. Zira Allah iman edip de salih amel işleyenleri bağışlar. Fazlından onlara daha fazlasını verir. Ayetinde de geçen fazlından onlara daha fazlasını verir bölümü affa uğrayan mümin başkasına da şefaat eder olarak anlaşılmıştır. Bu durumda maneviyat yolcuları kendilerine kardeşler edinmeli, böylece maneviyatlarını güçlendirmelidirler. İmam Gazali'ye göre insan kendine kardeş seçerken farkına varsın varmasın bazı sahiplerin etkisinde kalır. İnsanlar genelde kendi fıtratlarına ve hayat tarzlarına yakın kimseleri sever. Dostluğun başka bir sebebi de insanın dostundan elde edeceği menfaatleri yani şahsi çıkar meselesidir. Buysa sevdiğimizi zatından dolayı değil de başka bir sebebe binaen sevmektir ki günümüzde maalesef pek çok dostluklar bu tür menfaat hesaplarına binaen başlatılmaktadır. Çoğu zaman da insanlar kendilerine bir menfaat dolayısıyla yaklaşan ve bundan dolayı da yağcılık yapan kimseleri dost zannetmekte ve onlara kanmaktadırlar. Halbuki Mevlana bu konuda şu tavsiyede bulunur. Ey halk yolcusu! Eğer sen cansız yani taş ve kaya gibi ruhsuz, duygusuz değilsen gönül sahibini ara. Eğer hakikat sultanına zıt tabiatta değilsen gönülle aynı cinsten olmaya bak. Yani bir gönül sahibi bul. Tavsiyelerini can kulağıyla dinle. Gösterişi, yüzüne gülüşü, dal kavukluğu hoşuna giden kişi sence senin dostun ama o hakkın dostu değildir. Senin huyuna uyan arzu ve tabiatına göre yaşayan kişi sana veli, hatta peygamber görünür. Kardeşimizi seçerken nelere dikkat edeceğiz? İmam Gazali'ye göre kardeşliğin en üst seviyesi Allah için sevme ve onun için buğz etme saikiyle yapılandır. Bu durumda salih kardeşlerini seçerken şahsi menfaatlerini, kendi fıtri özelliklerini öne almaktan çok Allah'ın rızasını gözetmeli ve şuurlu hareket etmelidir. Bugün dini cemaatlerin oluşumunda belki de esas motivasyon işte dinimizin kardeşliğe verdiği bu ehemmiyettir. Genel olarak her Müslüman kardeşimiz olsa da bizler istifade açısından daha özel manada kendimize seçeceğimiz din kardeşlerimizde bazı özellikler ararız. Bu özellikler arasında mesela İmam-ı Gazali'ye göre en çok dikkat edilmesi gerekli olan husus şudur. Büyükler ahmak dosttan akıllı düşman daha iyidir derler. Zira insan akıllı düşmanı sebebiyle daima uyanık ve tedbirli olurken ahmak kimse insanı en zayıf zamanında bırakır veya rezil eder. Mevlana Hazretleri bu hususta ayıyla dost olan bir cahilin hikayesini anlatır. Bir yiğit dağda gezerken bir ejderhanın elinde feryat eden bir ayının yardım isteyen çağrısını duyar, hemen kılıcını çeker ve bir vuruşta ejderhayı öldürür. Ayı bu iyilik karşısında yiğit adama gönülden bağlanır. Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi adamın peşine düşer. Ona hizmetçi olur. adam hasta olup yatınca da başında sevgiyle bekler. Biri oradan geçerken, "Halin nasıl kardeş, ayıyla senin ne işin var?" diye sorunca adam da ejderha hikayesini anlatır. Ziyaretçi, "Ayıya güvenme be ahmak. Ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir. Ne surette olursa olsun onu yanından uzaklaştırman gerekir," der. Hasta adam bu arif zatın nasihatini hoş karşılamaz ve "Vallahi sen bunu hasedinden söyledin. Benim böyle bir güçlü hizmetçim olduğunu kıskandın," demek ister lisan-ı halle. Adam, "Ahmakların sevgisi aldatıcı bir sevgidir. Benim bu hasedim onun sevgisinden daha iyidir. Be adam, gel benimle bir ol da ayı sür, def et. Hem cinsini bırakıp ayıya güvenme," derse de o kimse, "Git işine hasetçi herif, sen kendi işine bak," diyerek bu hikmet sahibi zatın tavsiyesini kabul etmez. Böylece ahmak ayının dostluğunu bu arifin arkadaşlığına tercih eder. Tüm ısrarlara rağmen ayıyla dostluğu devam ettirir. Ziyaretçi gider ve adam da biraz sonra uykuya dalar. Mevlana Celaleddin şöyle anlatır hikayenin devamını. Ayı da başında bir bekçi gibi beklemekteydi. Adamın yüzüne bir sinek kondu. Ne kadar kovduysa da bir türlü sineği kovamadı. Ayı sineği öldürmek için gittiği büyük bir kaya parçasını aldı getirdi ve adamın yüzündeki sineği öldürmek için değirmen taşı boyutundaki bu taşı adamın yüzüne vurdu. Zavallı yiğit, ahmak dost yüzünden canından oldu. Bu sebeple sufiler sadıklarla ve hikmet ehli insanlarla beraber olmaya ağırlık verirler. Ahmakların, hele de İslam düşmanlarına dost olmaya çalışanları kendilerine dost edinmezler. Bugün maalesef nice gafil Müslümanın bilerek veya bilmeyerek bırakın ahmakları, bunun da ötesinde gayrimüslimlere yakınlaştığını ve onlarla dost olmaya çalıştıklarını görmekteyiz ki bu özellikle sufilerin son derece kaçması gereken bir kurumdur. İnsanın kardeşlerinde aradığı bir diğer husus da kişinin güzel ahlak ve takva olmasıdır. Zira üzüm üzüme baka baka kararır. İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle salik Allah'la beraber olan kimselerle, yani derviş ve sufilerle beraber olmalı ki onlardan istifade etsin. Mektubun içeriğinden fakirlere ve dervişlere karşı muhabbetli ve ilgili olduğunuz anlaşılmaktadır. Bu durum saadetin sermayesidir. Çünkü dervişler Allah Teala ile beraber olan kişilerdir. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla birlikte bulunanlar asi ve bedbah olmazlar. Hazreti Peygamber muhacirlerin fakirleri hürmetine Allah Teala'dan hayır yollarının açılması için istekte bulunur, tevessül ederdi. Yine Hazreti Peygamber onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Saçı başı birbirine karışmış ve kapılardan kovulmuş nice insanlar vardır ki, eğer Allah adına yemin etseler, Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Nefs bu tür salihlerle beraber olmayı değil de, ehli dünya insanlarla beraber olmayı ister. Zira hadis-i şerifte verilen müjdeden anlaşıldığına göre, nefs böyle insanların yanında günah işleyemez ve şaki olamaz. Bu yüzden Yüce Rabbimiz Kehf suresinde, "Sabah akşam rızasını dileyerek Rabbine dua edenlerle beraber sabret ve dünyanın yaşayışının zinetini dileyenlere uyup ayırma gözlerini onlardan ve bizi anmamaları için gönüllerine gaflet verdiğimiz heva ve heveslerine uymuş ve işi hadden aşıp taşmış kişiye itaat etme," buyurarak gafillerle arkadaşlığı yasaklamıştır. Buradan ayrıca dünyaya aşırı düşkün olan kimselerden de uzak kalınması tavsiye edilmiş olmaktadır. Tek derdi midesi ve menfaatleri olan dünya hayatını sadece eğlenceyle geçirmekten başka bir düşüncesi olmayan kimselerle dost olunmaz. Gafillerle dostluktan kaçınanın fasık ve günahkarlarla dost olması mümkün değildir. Onlarla arkadaşlık belki onlara nasihat etmek babında olmalıdır. Zira Müslüman din kardeşini tehlike içinde bırakmaz, ona yardım eder. Nitekim hadis-i şerifte buyurulur. İbn Ömer anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. İmam Gazali'nin kardeşlik seçiminde tavsiye ettiği bir diğer önemli mesele ise bidatçilerden uzak durmaktır. Zira bidatçı kimse, dinin altına oyan, bidatiyle bir farzı veya sünneti yok eden kimse demektir. Nitekim İmam-ı Rabbani de bu konuda şöyle der. Kesin olarak bilin ki bidatçıyla sohbet etmenin zararı, kafirle sohbetin zararından daha fazladır. Bidat ve hurafeci grupların en kötüsü Hazreti Peygamber'in ashabına öfke besleyenlerdir. İmama göre sünneti ihya eden ve bidatleri yok eden kimse gerçekte bir kahramandır. Günümüzde öyle bir kahramana ihtiyaç duyulur ki o sünneti ihya etsin ve bidatları ortadan kaldırsın. Bidatı terviç edip yaygınlaştırmak, dini tahrip etmek manasına gelir. Bidatçıya saygı göstermekse dini yıkmaya sebeptir. Her kim bidat sahibine hürmet ederse, İslam binasının yıkılmasına yardım etmiş olur. Sözünü duymuşsundur. Tüm himmetimizi sünnetlerden bir sünneti yaygınlaştırmaya, bidatlardan bir bidatı ortadan kaldırmaya sarf etmemiz gerekir. Sosyal medyadan dost olur mu? Mevlana Celaleddin Rumi de bidat sahiplerinden ve sapıklardan uzak durmamızı, onların fikirlerini benimsemememizi tavsiye ederek şöyle der. Üstün kişiye dost ol ki üst olasın, değer kazanasın. Ey azgın, aklını başına al da alt olmuşlarla, sapık fikirli kişilerle dost olma. Aklını bir dostun aklıyla dost et de, işleri danışarak yaparlar ayetini oku, ona göre iş yap. Netice olarak salik her gördüğü bildiğiyle yakın kardeş olmalıdır. Ancak Gazali'nin ve diğer sufilerin eserlerinde geçen vasıfları taşıyan bir insan bulduğunda hemen onunla kardeş olmaya çalışmalı ve ondan istifade etmelidir. Kardeş edindiğimiz kimseler bizim maneviyatımızı güçlendirmeli ve bizi haktan alıkoymamalıdır. Nice dostlar vardır ki insanların yoluna bir put gibi dikilir de onları haktan yüz çevirtir. Bu sebeple yalancı kardeşliklerden ne kadar çabuk kurtulursak o kadar bizim için iyi olur. Dost bizi dosta götürendir. Geri kalanlarsa ahirette bize düşmandırlar aslında. Özellikle televizyon ve diğer sosyal medya bugün nice dervişlerin bile yakın dostu olmuş durumdadır. Buradan evlerimize akan kötü fikirler, boş eğlence ve nefsani hayat tarzları maalesef gerçek kardeşliklerin yerini almıştır. Allah cümlemize bizi Hakk'a vasıl kılacak din kardeşleri nasip eylesin. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Kardeş Kardeşini Cennete Götürür başlıklı yazısını aktardık. İlim ve İrfan dergisinin Ocak 2016 sayısından ilk olarak değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam edeceğiz şimdi Sesli Dergi'ye. Profesör Doktor Selahattin Yıldırım'ın kaleme aldığı Yegane Düsturumuz Müminler Kardeştir başlıklı yazısını sunuyoruz. İnsanı en güzel kıvam ve surette ahsen-i takvim yaratan, ona yaklaşma, uzaklaşma, kazanma, kaybetme, yükselme ve alçalma yollarını gösteren Yüce Allah, müminler ancak kardeştir buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Hadis-i şerifinde olduğu gibi, müminler ancak kardeştir ayetinde geçen innema edatı, Arap dil bilgisi kurallarına göre hasr, kasr ifade eder. Buna göre ameller ancak niyetle geçerli olduğu gibi müminlerin de imanlarını kemale erdirmeleri ve korumaları ancak kardeşlik hukukuna riayet etmeleriyle mümkündür. İslam kardeşliği hem birey olarak Müslümanın hem de toplum olarak İslam ümmetinin hayatındaki vazgeçilmez unsurların başında gelir. Nitekim Hazreti Peygamber Medine'ye hicretinin hemen akabinde ilk iş olarak muhacir ve ensar arasındaki kardeşlik akdi meselesini ele almış, Müslümanları kan bağından gelen akrabalık duygularından daha sıcak ve sağlam bir duyguyla kaynaştırmıştır. Öyle ki miras ayeti nazil oluncaya kadar Peygamberimiz tarafından kardeş yapılan muhacir ve ensar birbirlerine varis olabiliyorlardı. İslam toplumunu oluşturan bireyler arasındaki bu kan ya da ırk bağına bağlı olmayan metafizik müşterek nokta, İslam dünyasının diğer dinler ve milletler karşısında güçlü olduğu yönü oluşturur. Nitekim bu durumun farkına varan kesimler, harp meydanlarında mağlup edemedikleri Müslümanları içten içe çürütebilmek amacıyla çoğu zaman aralarındaki birlik ve kardeşliğe hücum etmişlerdir. Bu amaçla kullanılan unsurların başında etnik köken, ırk meselesi gelmektedir. İslam dünyasının siyasal ya da sosyoekonomik krizlerde boğulmasının temelinde çoğu zaman birlik ruhunun ve kardeşliğin yıkılıp yerine ırkçılığın ikame edilmesi yatmaktadır. Pek çok kez İslam kardeşliğinin önemini vurgulayan Peygamberimiz Ebu Hureyre kanalıyla gelen bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır. Mümin, müminin kardeşidir. Ona zulmetmez. Zalimlere karşı onu desteksiz bırakmaz ve tahkir etmez. Bu hadis-i şerif İslam kardeşlik hukukunun 3 önemli kaidesini ihtiva etmektedir. Bu kaideler, Müslümanların birbirine zulmetmemesi, birbirlerini zalimlere karşı yardımsız ve desteksiz bırakmaması ve yine birbirlerini sosyal konumuna göre değerlendirip hakir görmemesidir. Herhangi bir şeyi olması gereken yerden alıp, hak etmediği ve layık olmadığı bir başka yere koymak şeklinde tarif edilen zulmün 3 türü konusunda Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Zulüm 3'tür. Allah'ın affetmediği zulüm, Allah'ın affettiği zulüm ve Allah'ın takip ettiği zulüm. Allah'ın affetmediği zulüm şirk, affettiği zulüm insanın haram işleyerek nefsine yaptığı zulümdür. Takip ettiği zulümse insanın bir diğerine yaptığı zulümdür. Müslümanın Müslüman kardeşine zulmetmesi, onu zalime karşı himaye edip korumaması kadar çirkin olan diğer bir kötü haslet de onu tahkir etmesidir. Peygamberimiz, bir mümini küçük görüp tahkir etmenin ne kadar kötü bir ahlak olduğunu Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen bir hadisinde şöyle dile getirmiştir. Kişiye günah olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Dinin asla hoş görmediği bu çirkin harekete, İslamiyet'in ilk yıllarında sahabe arasında da rastlanmış ve bu hareket insanlığa mekarim ahlakı ve güzel halleri kazandırmak üzere gönderilmiş olan Peygamberimiz tarafından da şiddetle kınanmıştır. Nitekim Peygamberimiz bu işi yapan kişileri tekdir etmiştir. Şöyle ki, yeryüzünde Hazreti İsa'nın zühdünü temsil eden Ebu Zer Gifari gibi büyük bir sahabe bir gün Bilal-i Habeşi'yi renginden dolayı tahkir edip ona siyah kadının oğlu diye hakaret etmişti. Bunu duyan Peygamberimiz Ebu Zer'e son derece kızgın bir edayla "Ey Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Anlaşılan sen hala cahiliye ahlakı taşıyorsun." buyurmuştur. Bunun üzerine Ebu Zer özür dileyip yanağını yere koymuş, renginden dolayı hakir gördüğü Bilal'in yüzüne basmasını istemiştir. Özellikle ülkemizde genelde İslam coğrafyasında yaşanan olaylar tahlil edildiğinde kardeşlik hukukuna riayet edilmediği ve Müslümanlar arasında adaletin olmadığı çok net bir şekilde görülür. Ne yazık ki gayrimüslimler ittifaklar ve birliktelikler kurup dururlarken Müslümanlar birbirlerinden uzaklaşmaya, parçalanmaya ve yeni yeni gruplar oluşturmaya devam etmektedirler. Gayrimüslimler siyasi, askeri ve ekonomik ittifaklar kurup Müslümanları ve İslam coğrafyasını sömürmeye çalışırlarken, Müslümanlar parçalanmaya ve birbirleriyle kavga etmeye devam etmektedirler. Ayet-i Kerime'de Allah Teala, "Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirlerinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz." buyurmuştur. İslam dünyası bütün felaket ve musibetler karşısında adeta Müslümanları silkelercesine uyaran bu ayeti yeni nazil olmuş gibi okuyup gereğiyle amel etmeye hiçbir devirde bu kadar şiddetle muhtaç hale gelmemiştir. Çünkü ekonomik ve siyasi ikbal hırsı Müslümanların gözünü kör, kulağını sağır etmiştir. Atamız Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasına sebep olan hırs, Müslümanların cennet gibi vatanlarını cehenneme çevirmiştir. Yukarıdaki ayette ifade edilen o cehennem çukurundan Müslümanları çekip çıkaracak olan sağlam ip, İslam kardeşliğinden başkası değildir. İbn Ömer, Allah için sevmenin ve Allah için buğz etmenin Müslüman hayatı açısından önemine dair bir sözünde şöyle demiştir. "Vallahi her gün oruç tutsam ve her gece uyumadan ibadet etsem, tükeninceye kadar malımı Allah yolunda harcasam, öldüğüm gün kalbimde Allah'a itaat edenlere karşı sevgi, ona isyan edenlere karşı da buğz yoksa, bunların bana bir faydası olacağını zannetmem." Allah katında amellerin en makbulü ve Allah için en sevimlisi olanının Allah için sevmek, Allah için buğz etmek olduğu konusunda Fudayl bin İyas'ın ifadesi şöyledir. "Heyhat! Firdevs cennetlerinde yaşamayı, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Allah'a yakın olmayı istiyorsun. Peki, bunun için hangi ameli işledin, hangi nefsani isteklerini terk ettin, hangi kinini, nefretini yutup engelledin? Seninle alakayı kesen hangi akrabanla alakanı devam ettirdin? Müslüman kardeşinin hangi kusur ve ayıbını görmezlikten gelip bağışladın? Yakın olan hangi şeyi Allah için uzaklaştırdın ve uzak olan hangi şeyi Allah için yaklaştırdın?" Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi. "Bir gün Resulullah yanımıza geldi ve Allah katında hangi amel daha sevimlidir bilir misiniz?" buyurdu. "Namazdır, zekattır, cihattır" diyenler oldu. Resulullah, "Allah katında en sevimli amel Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir buyurdu. Abdullah bin Mesud da Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. İslam'ın en güçlü tutamağı Allah için dostluk, Allah için sevmek, Allah için kin tutmaktır. Amr bin Abese'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz bir kutsi hadiste Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Benim rızam için birbirlerini ziyaret edenlere, birbirlerini sevenlere, birbirlerine infakta bulunanlara ve birbirlerine yardım edenlere muhabbetim hak oldu. İslam kardeşliğini zedeleyen en tehlikeli faktörlerden biri bencillik ve menfaatperestliktir. İslam kardeşliğinin temellerini sağlamlaştıran ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayan şey ise ihsar duygusudur. Bu hususta Yüce Mevlamız şöyle buyurur. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Altın nesil olarak tarihe geçen ve sonrakilere her konuda yol gösterici olan ilk Müslümanlar, muhtaç olan kardeşini kendi nefsine tercih etme konusunda da örnek olmuşlardır. İbn Ömer şöyle nakleder. Sahabeden birine bir koyun kellesi takdim edildi. O zat, falanca benden daha açtır, kelleyi ona verin dedi. Öteki zat da aynı şekilde söyledi. Böylece kelle, 7 kişiyi dolaştıktan sonra aynı adama tekrar geri geldi. Çünkü en muhtaç olanı oydu. İhsar konusunda ashab-ı kiram arasında yaşanmış diğer bir etkileyici olay da şudur. Huzeyfe Adevi anlatıyor. Yermük Harbi'nde yaralılar arasında amcamın oğlunu araştırıyordum. Yanımda biraz su vardı. Kendi kendime onu canlı bulursam su verir ve suyla yüzünü serinletirim diyordum ki kendimi onun yanında buldum. Su vereyim mi dedim. Eliyle evet diye işaret etti. Tam bu sırada biri ah diye inledi. Amca zaten suyu ona götürmemi işaret etti. Ben de götürdüm. Tam bu esnada bir başkasının ah dediğini duydum. O da ona götürmemi işaret etti. Götürdüm. Fakat adam ölmüştü. Koşarak geri geldim. Onun da öldüğünü gördüm. Bari amcamın oğluna yetişeyim dedimse de ne yazık ki o da ölmüştü. Su matarası elimde öylece kala kalmıştım. Adeta damarlarımdaki kan donmuştu. Bu yiğitler son nefesini verirken de kardeşlerini kendisine tercih etmişti. Hayatımda böyle bir olaya hiç şahit olmamıştım. Müslümanların kalplerini birbirlerine karşı soğutup uzaklaştıran pek çok sebep vardır. Bunların en tehlikelisi menfaatperestliktir. İnsanın ben merkezli düşünmesi, sosyal münasebetlerinde sadece kendisini önceleyip, önce de sonra da hatta hep ben şeklinde bir anlayışla hayatını idame ettirmeye çalışması, yaşanan felaketlerin temelini oluşturmaktadır. Bazı insanlar sürekli kendisine menfaat sağlayacak kişilerle yakın olmak için planlar kurup hesaplar yaparlar. Geçmişte kendisine fayda sağlayan kişileri hiç hatırlamazlar. Sadece kendi nefsini düşünen bu tip menfaatperest insanlar hakkında Peygamberimiz çok sert ifadeler kullanarak beddua etmiş ve şöyle buyurmuştur. Altın ve gümüşün, pahalı kumaş ve lüksün kulu olanlar ters yüz olup boynu altında kalsın. Bunlara verildiği zaman mutlu olurlar, verilmediği zaman memnun olmayıp küserler. Ters yüz olup boyunları altında kalsın. Vücutlarına diken batıp cımbız bulamasınlar, uyuz olsunlar, kaşınmak için tırnak bulamasınlar. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan bir peygamberin bu kadar ağır ifadeler kullanıp beddua etmesi, ceza suçun cinsine göre verilir kaidesine mutabıktır. Çünkü bu insanlar diğer insanlarla olan münasebetlerinde menfaatperestliği esas alıp sadece kendilerini düşündükleri, her olayı lehlerine çevirmeyi planladıkları için günahlarına uygun bir ceza olarak tökezleyip yere kapandıkları zaman kendilerine yardım edecek ve ellerinden tutup kaldıracak hiçbir kimseyi bulamasınlar diye desteksiz kalmaları istenmiştir. Çanakkale'yi destanlaştıran sadece düşman taarruzuna karşı vatan müdafaası olmamıştır. Çünkü her millet canını dişine takarak vatanını müdafaa eder. Çanakkale'yi destanlaştıran gerçek sebepler cephe arkasında düşmanına karşı Müslümanın gösterdiği merhamet ve acıma hissi olmuştur. Bunların en can alıcı örneği 1953 yılında Çanakkale'de Fransız askeri adına yapılan anıtı açmak üzere gelen Fransız generali Gouraud'un anlattığı şu olaydır. Ölüleri ve yaralıları almak üzere karşılıklı olarak geçici ateşkes yaptık. Cephede askerlerimizin durumunu araştırıyordum. Öyle bir manzarayla karşılaştım ki dünyanın en büyük ressamının fırçasından böyle bir tablonun çıkması mümkün değildi. Yaralı bir Müslüman asker ve onun kucağında yatan bir başka yaralı asker. Müslüman asker atletini yırtıp diğer askerin yarasını sarmış, kendi yarasına da bir avuç toprak bastırmıştı. Diğer yaralı asker kimdi biliyor musunuz? O bir Fransız askeriydi. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamış olan general ellerini yüzüne kapatarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. Bu olayla Huzeyfe Adevi'nin Yermük Savaşı'nda yaşadığı olayı karşılaştırdığımızda görürüz ki iki olay arasındaki tek fark birisinin sahabe tarafından, diğerinin de sahabeyi kendisine örnek alan bir Müslüman tarafından sergilenmiş olmasıdır. Biri son nefesini verirken din kardeşini kendisine tercih etmiş, diğeri ise kendini öldürmeye gelmiş olsa da hilkatte kardeş kabul ettiği düşmanını kendi nefsine tercih etmiş ve isar duygusunu zirvede temsil etmiştir. Sosyal ve siyasal çalkantılar içerisinde insanlığın Nuh tufanını andırır bir her cümerçte olduğu inkar edilemez bir vakadır. Böyle bir ortamda kardeşlik duygusunun ve hukukunun korunabilmiş olması ne kadar mümkün olabilir? Asırları aşan örnekliğiyle olaylara ışık tutan Peygamberimiz Hazreti Huzeyfe tarafından rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Öyle bir zaman olur ki üç şeyden daha kıymetli bir şey olmaz. Helal kazanç, güvenilir bir dost ve sünnete uygun hayat tarzı. Mucizevi beyanlardan biri olan bu hadis-i şerif, tam da günümüz insanının sosyal hayatının resmini ortaya koymaktadır. Arap şairi der ki, anladım ki imkansız olan şey üçtür. Öcü, zümrüd anka ve samimi bir dost. Molla Halil Siirdi de çok sevdiği Mustafa adındaki oğluna nasihat ederken şöyle demiştir. Oğlum Mustafa, üç şey hakkında bana soru sorma. Onlar hakkında bilgi veremem. Çünkü bu üç şeyin adı var, kendisi yoktur. Öcü, zümrüd anka ve samimi bir dost. Kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Selahattin Yıldırım'ın kaleminden yegane düsturumuz Müminler Kardeştir başlıklı yazısını aktardık. Bugün İlim ve İrfan Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından İslam kardeşliği üzerine yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.